Zıtık İzler. Mizahi bir masal. Stefan Zweig. Güneyde bir yerlerde, adını vermemeye yelediğim bir kente dolaşıyordum. Dar bir sokaktan saptığımda önüme çıkan eski tarz yapının muhteşem görüntüsü karşısında şaşkınlığa düştüm. Yapıyı olağan yüksekliğin üzerine çıkartan iki görkemli kule, birbirlerinin o kadar tıpatıp aynısıydılar ki, alçalan gün ışığında biri diğerinin gölgesiymiş gibi görünüyordu. Kilise değildi. Bilinmeyen zamanlardan kalma bir saray olması ihtimali de düşüktü. Manastırı andırmakla birlikte yine de geniş, görkemli cepheleriyle dünyevi bir yapıydı. Bununla birlikte tam olarak ne olduğu belli değildi. Ben de o sırada küçük bir kafenin terasında oturmuş, altın sarısı şarabını yudumlamakta olan kırmızı yanaklı adamı rahatsız etmeye göze alıp, şapkamı nezaketle kaldırarak selam verdim. Ve çevresindeki alçak damların üstünde öylesine görkemle yükselen yapının ne olduğunu sordum. Bu keyif ehli kişi hayretle başını kaldırdı. Bana yanıt vermeden önce lezzet düşkünlüğünü belli eden bir ifadeyle hafifçe gülümsedi. Size tam güvenilir bir bilgi veremeyeceğim. Şehir planında farklı adlandırılmış olabilir. Ama biz hep eski zamanlardaki gibi kız kardeşlerin evi deriz. Belki iki kule birbirine bu kadar benzediği için ama belki de duraksadı. Ve önce benim merakımın sahiciliğinden emin olmak ister gibi gülümsemesini temkinlice geri aldı. Ama yarım kalmış bir yanıt insanı sabırsızlandırır. Biz de az sonra sohbete daldık ve o altın gibi ışıyan sek şarabı bir denememi önerince bunu memnuniyetle kabul ettim. Karşımızda ayın yavaş yavaş yoğunlaşan ışığı altında, kuleler hayal gibi bir pırıltıya bürünmüş yükseliyordu. Şarap çok hoşuma gitmiş, tam yerini bulmuştu. Ayrıca adamın o ılık akşam havasında anlattığı, birbirine hem çok benzeyen hem de hiç benzemeyen kız kardeşlerle ilgili küçük söylenceyi dinlemekte hoş olmuştu. Ancak burada olabildiğince sadık kalarak aktaracağım hikayenin tarihsel gerçekliği olduğuna dair güvence verilmemiştir. Kral Theodosius'un ordusu her zamanki başkent Akitanya'da kışlık karargah kurmak zorunda kalmıştı. Kentteki molaları o kadar uzadı ki bakımsızlaşmış beygirlerin derileri yeniden ipek gibi oldu. Askerlerin ise artık canları sıkılmaya başladı. O sırada süvarilerin Lombardiyalı komutanı Herulant, güzel bir satıcı kadına aşık oldu. Kadın, kentin aşağı kısmının gölgeli kuytularında baharat ve ballı ekmek satıyordu. Adamın tutkusu o kadar şiddetliydi ki, kadına bir an önce kavuşabilmek için daha aşağı tabakadan oluşunu aldırmadan hemen onunla evlendi ve pazar meydanında prenseslere layık bir eve yerleştiler. Orada kimselerle görüşmeden yaşarlarken haftalar geçti. İkisi de birbirine vurgundu ve diğer insanları, zamanı, kralı, savaşı unuttular. Oysa onlar böyle aşk içinde yaşarken ve her gece uykuya birbirlerinin kollarında dalarken zaman uyumuyordu. Güneyden gelen sıcak rüzgarlarla buzlar çatladı. Sular sel olup aktı. Safranlar ve menekşeler rengarenk çiçeklerini çayırlarda rüzgarın uçucu izlerine yaydılar. Ağaçlar bir gecede yeşile büründüler. Tomurcuklar donmuş dallarda zarlarını yırtıp serpildiler. İlkbahar buharlanan topraktan yükseldi ve onunla birlikte savaş da yeniden başladı. Bir gün aşıklar daha sabah uykusundayken kapılarının bakır tokmağı şiddetle ve ısrarla vuruldu. Kralın habercisi komutana silahlanma ve seferberlik emrini getirmişti. Trampet sesleri karargahları inletiyor. Rüzgar bayrakların arasında uğulduyordu. Ve kısa sürede pazar meydanı eğerlenmiş atların nal sesleriyle inlemeye başladı. O zaman Herulan, kışı koynunda geçirdiği kadının tatlılıkla sarılan kollarından hemencecik sıyrıldı. Aşkı ne kadar ateşli olsa da içindeki hırs ve savaş alanına çıkmak için duyduğu erkeksi istek daha harlıydı. Kadının gözyaşları karşısında duyarsız kaldı. Kendisine eşlik etme isteğini de sertçe reddetti. Ve kadını o koskoca evde bırakarak kendisi devasa ordusuyla Moritanya'ya doğru yola çıktı. Yaptığı 7 muharebede de düşmanlarını ezdi. Arapları kalelerinden sürüp çıkarttı. Şehirlerini yakıp yıktı. Ve her yanı talan ederek sahile kadar ilerledi. Orada yağmaladıklarını ülkesine göndermek için kadırgalar ve denizciler bulması gerekti. Ganimeti öylesine ölçüsüzce yığılmıştı. Daha önce hiçbir zafer böyle bir hızla kazanılmamış. Hiçbir sefer böyle yıldırım gibi noktalanmamıştı. Kralın cesur savaşçısını ödüllendirmek için fethettiği ülkenin kuzeyini ve güneyini düşük bir vergi karşılığı onun yönetimine bırakmasına şaşmamak gerekirdi. O zamana kadar üzerinde oturduğu eyerden başka memleketi olmayan Herland artık rahat rahat buraya yerleşebilir ve yaşamı boyunca bolluk ve refah içinde olmanın tadını çıkarabilirdi. Ne var ki böyle hızlı bir kazanım hırsını törpülemek yerine daha da bilemişti. Ve direndi. Kendi efendisine bile tebaa olmak, vergi vermek istemiyordu. Karısının ak alnına ancak bir kraliyet tacını layık görüyordu. Böylece kendi askerlerini gizlice krala karşı kışkırtarak bir isyan hazırladı. Fakat hazırlıklar tamamlanmadan ele verilince ihanetini gerçekleştiremedi. Daha savaşmadan yenilen, kilise tarafından aforoz edilen, kendi süvarilerinin de terk ettiği Herland dağlara kaçmak zorunda kaldı. Ve orada köylüler başına koyulan yüksek ödül için onu uyurken baltayla öldürdüler. Kralın adamlarının isyancının kanlı cesedini öldürüldüğü samanlıkta bulup üstündeki değerli takıları ve giysileri çekip aldıktan sonra çıplak bedenini hayvan leşlerinin arasına attıkları sırada karısı da olanlardan tümüyle habersiz saraydaki brokar döşeli yatağında ikiz kızlarını doğurdu. Kent halkının büyük ilgi gösterdiği bir törenle kızları bizzat kardinal vaftiz ederek onlara Helena ve Sophie isimlerini verdi. Daha kulelerde çanların sesleri yankılanır ve ziyafet yemeğinde kaldırılan gümüş kupaların çınlamaları duyulurken Herland'ın isyan ve ölüm haberi geldi. Hemen bunu izleyen ikinci bir haberle kralın geçerli yasalar uyarınca isyancının evini ve servetini hazineye kattığını bildirdi. Böylece güzel sokak satıcısı daha loğusalığını atlatamadan o kısacık saltanatın ardından tekrar eski kaba yünden giysilerini üstüne geçirip kentin aşağı kısmının küf kokulu sokaklarına geri döndü. Ancak bu kez kundaktaki iki bebeği ve o derin hayal kırıklığının acılığı da onunla birlikteydi. Yine sabahtan akşama kadar tezgahının alçak tahta taburesinde oturmaya, komşulara baharat ve tatlı ekmek satmaya başladı. Kıt kanaat eline geçen bozuklukların hatırına insanların kibirli alaylarını duymazdan geliyordu. Kahır çok geçmeden gözlerinin parlak ışığını söndürdü. Saçlarına erkenden aklar düştü. Fakat dünya tatlısı ikizlerinin verdiği neşe ve sevgi, kısa zamanda yaşadığı sıkıntıyı ve talihsizliği telafi etti. Kızların ikisi de annelerinin ışıltılı güzelliğini almışlardı. Ve birbirlerine hem görünüş hem de tavırlarının hoşluğuyla öylesine benziyorlardı ki, görenler birinin canlı bir ayna gibi diğerinin o şirin görüntüsünü yansıttığını sanıyordu. Sadece yabancılar değil, anneleri bile aynı yaş ve aynı görünümdeki Sophie ve Helena'yı ayırt etmekte güçlük çekiyordu. Benzerlikleri öylesine eksiksizdi. Kadın sonunda Sophie'dan bu işaret sayesinde kız kardeşinden ayırt edilebilmesi için ucuz, pamuklu bir kurdeleyi bilezik olarak takmasını istedi. Fakat sadece seslerini duyduğunda veya o tatlı ikiz çocuk yüzlerine baktığında hangisini hangi isimle çağıracağını yine de bilemiyordu. Ne var ki ikiz kız kardeşler, annelerinin çarpıcı güzelliğinin yanı sıra, bir alın yazısı gibi babalarının o dizginsiz hırsını ve hükmetme arzusunu da almışlardı. Dolayısıyla kızlar hem birbirlerine hem bütün yaşıtlarına her konuda üstün gelme çabası içindeydiler. Çocukların daha hiçbir hinlik düşünmeden kendi hallerinde oynadıkları yaşlarda bile iki kız, yaptıkları her şeyi yarışmaya döküyor ve aralarında şiddetli bir kıskançlığı körüklüyorlardı. Onları tanımayan biri, kızların şirinliğinden hoşlanıp diğerine de aynısını vermeden birinin parmağına süslü bir yüzük takacak olsa veya kızlardan biri topacını kardeşininkinden daha uzun döndürse, annelerinin kendini mağdur hissedeni yere yatmış, yumruklarını dişleyip tepinirken bulacağı kesindi. Kızların ikisi de bir övgüyü, biraz şefkati, daha başarılı olmayı birbirlerine çok görüyorlardı. Ve benzerlikleri, komşuların onları şakayla karışık, küçük aynalar diye çağırdığı kadar büyük olsa da, ikisi de sürekli parlayan kıskançlıklarıyla günleri birbirlerine zehir etmekteydi. Anneleri hiç de kardeşçe olmayan bu aşırı hırsı frenlemek, aralarındaki gergin rekabeti yumuşatmak için boşu boşuna çabalıyordu. Çok geçmeden çocukların henüz olgunlaşmamış varlıklarında uğursuz bir kalıtımın gelişmekte olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Kaygılarını biraz dengeleyen tek teselli, bu bitmek tükenmek bilmeyen rekabetin kızları kısa sürede yaşıtları arasında en beceriklileri, en yeteneklileri haline getirmiş olmasıydı. Ne zaman bir yeni bir şey öğrenmeye başlasa, diğeri de onu geçmek sabırsızlığıyla hemen kardeşini izliyordu. İkisi de sağlıklı bedenlere ve açık zihinlere sahip oldukları için kadınlara özgü bütün yararlı ve çekici becerileri en kısa sürede edindiler. Keten dokumak, kumaş boyamak, değerli taş kakmak, flüt çalmak, güzel dans etmek, şiir yazmak ve sanatkarca okumak. Ayrıca saray kadınlarının bilinen tarzlarının da ötesinde, yaşlı bir rahipten Latince, geometri ve felsefe öğrendiler. Kısa zamanda Akitanya'da bedensel zarafet bakımından da, görgü ve ruh inceliği bakımından da baharatçı kadının iki kızıyla kıyaslanabilecek kız kalmadı. Fakat ikizlerden hangisinin Helena'nın mı, yoksa Sofya'nın mı mükemmellik payesine layık olduğunu söylemek mümkün değildi. İkisinin de ne dış görünüm bakımından ne de hitabet ve canlılık bakımından birbirinden farkı yoktu. Güzel sanatlara duydukları aşkla ve hem ruhu hem de bedeni ateşleyerek duyguların sonsuzluğuna kanatlanma özlemi yaratan, bütün o zarif ve hoş konularda edindikleri bilgiyle, kızlar da çok geçmeden annelerinin toplumun alt tabakasından oluşu karşısında derin bir hoşnutsuzluk gelişti. Doktor unvanına sahip kişilerle fikir yarıştırdıkları akademideki tartışmalardan veya dans derslerinden çıkıp hala müzikle sarmaş dolaş bir halde eve döndüklerinde annelerini is kokulu sokakta pis saçlarıyla baharat tezgahının başında oturmuş bir avuç karabiber tanesi ya da birkaç kuruş için pazarlık yaparken bulduklarında çetin yoksullukları karşısında öfkeyle karışık bir utanca kapılıyorlardı. Yataklarındaki eskimiş kaba saman şilteler için için yanan bakire bedenlerini sertçe dağılıyordu. Geceleri uzun süre uyanık kalarak zarafette ve ruhsal incelikte soylu kadınlardan da üstün olmak, mücevherlerini şıngırdatarak yumuşacık dalgalanan giysiler içinde dolaşmak için seçilmişken, buraya, bu basık, küflü ine gömülmüş oldukları için kaderlerine lanet ediyorlardı. En iyi olasılıkla bir fıçıcıyla veya bir demirciyle evlenerek ev kadını olmaya mahkumdular. Oysa büyük bir komutanın kızları olarak onlar da soylu bir kana ve hükmetme arzusuna sahiptiler. Gösterişli odaların, hizmetkarların, zenginlik ve gücün hayalini kuruyorlardı. Bazen etrafı muhafızları ve şahincileriyle sarılı tahtirevanın içinde kürklerle süslü giysilere bürünmüş giden soylu bir kadına rastladıklarında duydukları öfkeden yanakları da dişleri gibi bembeyaz kesiliyordu. O zaman damarlarında aynı kendileri gibi vasatla ve küçük kısmetlerle yetinmeyen isyancı babalarının hırsı ve şiddeti şahlanıyor. Günler, geceler boyunca kendilerini layık görmedikleri bu varoluş biçiminden nasıl kurtulabileceklerini düşünüyorlardı. Böylece bir sabah Sofya uyandığında yanındaki yatağı beklenmedik ama açıklanabilir bir şekilde boş buldu. bedeninin bir eşi, isteklerinde en büyük rakibi Helena gizlice ortadan kaybolmuştu. Korku içindeki annesi onun soylu kişiler tarafından zorla kaçırılmış olabileceğinden endişe ediyordu. Çünkü delikanlıların arasında pek çoğu kızların çifte ışığına kapılmış ve gözleri neredeyse çılgınlık derecesinde körleşmişti. O ilk paniğin içinde anne üstüne doğru dürüst bir şey bile geçirmeden hemen kenti kral adına yöneten valiye koşarak o caninin yakalanması için yalvardı. Vali söz verdi. Ne var ki ertesi gün Helena'nın onun uğruna babasının kasasını kıran, daha erkek bile denemeyecek yaştaki soylu bir gençle tamamen kendi isteğiyle kaçtığı söylentisi yayılmaya başlayınca kadıncağız utanca boğuldu. Bu haberi bir hafta sonra daha kötüsü izledi. Kente yoldan gelenler hırslı genç kızın sevgilisiyle birlikte nasıl bir bolluk içinde yaşadığını anlattılar. Etrafları uşaklarla, şahincilerle, güney ülkelerinden gelen egzotik hayvanlarla çevriliydi. Kürkler ve ışıltılı brokarlar içinde yaşıyorlardı. Kaldıkları kentin büyük onurlu kadınları için bir utanç kaynağıydılar. Bu kötü haber dedikoducu ağızlarda abartılarak büyütülmüş de değildi. Buna rağmen üstüne daha beteri geldi. Tüysüz hayranından bıkan Helena, onun ceplerini boşaltır boşaltmaz kendini çok yaşlı bir hazinedarın sarayına atmış. Körpe bedenini yeni ihtişamlar karşılığında satarak şimdi de gaddarca bu pinti ihtiyarı yağmalıyordu. Birkaç hafta sonra bütün altınlarını tüketip adamı yolunmuş bir tavuk gibi dımdızlak bıraktıktan sonra yeni bir aşık buldu. Daha zengin biri için onu da başından def etti. Ve çok geçmeden yakın çevre içinde Helena'nın genç bedenini annesinin baharat ve ballı ekmek satması kadar gayretle sattığının gizlenecek bir tarafı kalmadı. Talihsiz dul, kaybettiği kızını haberci üstüne haberci gönderiyor. Babasının anısını böylesine düşkünce alçaltmamasını rica ediyordu. Ancak günün birinde bu haksızlığı uç noktaya vardırarak anneyi iyice utanca boğan bir şey daha oldu. Görkemli bir kafile kent kapısından girerek ilerlemeye başladı. En başta erguvan rengi kıyafetlerinin içinde yaya hizmetkarlar, ardından bir prens kafilesindeki gibi biniciler ve aralarında da çevresinde Afgan tazılarının ve tuhaf maymunların koşuştuğu Helena vardı. Çekiciliği, ismini aldığı o kadim Helena'ya denk olan. Bu vaktinden önce olgunlaşmış kibar fahişe. Tanrısız Saba kraliçesinin Kudüs'e girerken giyindiği gibi giyinip süslenmişti. O zaman kentte herkes ağzını açtı, diller işlemeye başladı. Zanaatkarlar işliklerini bıraktı. Katipler kalemlerini. Meraklı bir kalabalık kafilenin etrafını sardı. Sonunda uşaklardan ve binicilerden oluşan o renkli kafile pazar meydanına vardı ve karşılanma töreni için düzene girdi. Nihayet tahtirevanın perdesi kalktı ve çocuk yaştaki kibar fahişe kibirle aşağı inerek doğruca bir zamanlar babasına ait olan o saraya girdi. Şimdi ise savurgan bir aşığı onunla birkaç ateşli gece geçirmek için sarayı kraldan satın almıştı. Helena, içinde annesinin kendisini gururla doğurmuş olduğu ihtişamlı yatağın da bulunduğu saraya, sanki doğuştan kendi malikanesiymiş gibi adım attı. Ve uzun zamandan beri terk edilmiş duran mekanları çok geçmeden pagan kökenli değerli heykeller doldurdu. Ahşap merdivenlere döşenen mermerler, zanaatkarca işlenmiş mozaikler ve fayanslar şeklinde açılarak ortalığı serinlettiler. Figürleri ve olayları betimleyen dokuma halılar yayıldı. Renkli bir sarmaşık duvarları sıcacık sardı. Ziyafet sofralarında hep hazır olan müziğe altın yaldızlı takımların şıngırtıları karıştı. Çünkü gençliğiyle kışkırtan, ruhuyla baştan çıkaran, bütün sanatlarda yetenekli Helena, en kısa zamanda bütün aşk oyunlarının ustası ve bütün kibar fahişelerin en zengini haline gelmişti. Yakın kentlerin, hatta yabancı ülkelerin zenginleri, ister Hristiyan, ister pagan, ister dinsiz, bir kez olsun onun lütuflarının tadına varmak için sıraya giriyorlardı. Helena'nın güç tutkusu da babasının hırsından daha az olmadığından aşıklarını sıkıca kıskaca alıyor ve şehvetin kemendiyle adamların boynunu öyle bir sıkıyordu ki neleri varsa son kuruşuna kadar alıyordu. Kralın oğlu bile bir haftalık hazdan sonra hem hala sarhoş hem de acımasızca ayılmış olarak Helena'nın kollarından ve evinden ayrıldığında tefecilere ve rehincilere ağır bedeller ödemek zorunda kalmıştı. Böylesi bir aşırılığın kentin onurlu kadınlarını, özellikle de daha yaşlı olanlarını öfkelendirmesinde şaşılacak bir taraf yoktu. Kiliselerde papazlar bu erken yozlaşmayı şiddetle eleştiriyor. Pazar yerlerinde kadınlar yumruklarını sıkıyordu. Sarayın kapısı ve pencereleri geceleri defalarca taşlandı. Ahlak düşkünleri ne kadar köpürseler, terk edilmiş evli kadınlar, yalnız dullar, ne kadar verip veriştirseler, meslekte deneyimli fahişeler birdenbire alanlarına giren bu fazla küstah çaylak karşısında ne kadar galeyana gelseler de, bu kadınların hiçbirinin ruhunda Sofya'nınki gibi bir yangın yoktu. Onun ruhunu yaralayan kız kardeşinin yaşam tarzındaki bu rezil değişim değil. O zamanlar o soylu gencin birlikte gitme teklifini kendisinin kaçırmış olması ve gizliden gizliye istediği her şeye kız kardeşinin sahip olmasıydı. Helena insanlar üzerinde güç elde etmiş. Bolluk içinde yaşarken kendisi hala içeriye dolan rüzgarın uğultusunun annesinin söylenmeleriyle yarıştığı soğuk bir odada uyuyordu. Gerçi kız kardeşi zenginliğin verdiği bir kibirle ona defalarca değerli giysiler göndermiş. Fakat Sofya'nın gururu sadaka kabul etmesine izin vermemişti. Hayır, zamanında daha gözü pek davranmış olan kız kardeşini şimdi sessizce izlemek ve eskiden ballı biberli ekmekler için kavga etmiş oldukları gibi şimdi de aşıkları için çekişmek hırsını dindiremezdi. Zaferinin çok daha mükemmel olması gerektiğini hissediyordu. Sofya gece gündüz demeden ün kazanma ve hayranlık toplama bakımından onu nasıl geçebileceğini düşünürken, erkeklerin giderek daha dizginsizce üstüne düşmelerinden, elinde kalan o mütevazı servetin, bekaretinin ve lekelenmemiş onurunun ne kadar çekici bir yem ve aynı zamanda da akıllı bir kadının mükemmel bir şekilde gönenmesini sağlayacak birer güvence olduklarını fark etti. O da kız kardeşinin zamansızca harcadığı bu değerleri bir hazineye dönüştürmeye ve o fahişe nasıl diri bedenini sergiliyorsa kendisi de bu erdemlerini sergilemeye karar verdi. Eğer Helena ihtişamlı saray yaşantısıyla hayranlık uyandırıyorsa kendisi bunu yoksulluğun alçak gönüllülüğüyle başaracaktı. Kara çalan diller çalışmaya devam ederken meraklı kent halkı bir sabah ziyafet gibi bir dedikodu malzemesiyle karşılaştı. Kibar fahişe Helena'nın ikiz kardeşi Sofya utanç duydu ve aynı zamanda kız kardeşinin uygunsuz yaşam tarzının kefaretini ödemek istediği için dünyevi yaşama sırt çevirmiş ve rahibe adayı olarak sonsuz bir özveriyle bakım evlerindeki düşkünlerin bakımına adanmış dini bir tarikata katılmıştı. Artık çok geç kaldıklarını anlayan aşıkları bu el değmemiş mücevheri kaçırdıkları için öfke içinde saçlarını yoluyorlardı. Ellerine ender olarak ahlaki bozulmanın karşısına tanrı korkusunu çıkartma fırsatı geçmiş olan dindarlarsa bu haberi dört bir yana gayretle yaymaya başladılar. Öyle ki Akitanya'da hiçbir genç kız hakkında Sofya üzerine konuşulduğu kadar konuşulmaz oldu. Gece gündüz güçsüzlere ve düşkünlere bakan ve cüzzamlılara bile hizmet etmekten kaçınmayan fedakar kız artık o kadar ünlenmişti ki Sofya başında beyaz rahibe başlığı, bakışları yerde, yoldan geçerken kadınlar durup önünde diz kırıyordu. Kardinal vaazlarında pek çok kez onu kadın erdeminin seçkin bir örneği olarak göstermişti. Çocuklarsa nadir görülen bir yıldıza bakar gibi bakıyorlardı ona. Bir anda tüm ülkenin ilgisi ki bunun Helena'yı çok öfkelendirdiğini tahmin etmek zor değildi. Onun üzerinden çekilmiş Günahtan kaçınmak için bir güvercin gibi tevazuun göklerine doğru kanat çırpan, beyazlar içindeki kefaret gönüllüsüne yönelmişti. Sonraki aylarda hayretler içindeki ülkenin üzerinde böylesi yakınlıkta bir çifte yıldız parladı. Bundan hem günahkarlar hem de dindarlar aynı şekilde hoşnuttu. Çünkü Helena'nın israfa varan bedensel hazlarına kapılanlar, ruhlarını Sofya'nın erdemle parıldayan suretinde yüceltebiliyorlardı. Ve böyle bir ikilem sayesinde Akitanya kenti, Tanrı'nın hükümranlığını yeryüzünde ilk kez net ve somut biçimde karşıtından ayrılmış olarak görebiliyordu. Saflıktan yana olanların koruyucu meleği yanlarındaydı. Etin hazlarına kapılanları ise dünyevi zevkler düşkün kız kardeşin kollarına çekiyordu. Ne var ki her insanın yüreğinde iyi ile kötü arasında, tenle ruh arasında gidip gelen son derece kaçak yollar vardır. Ve bu ikililiğin beklenmedik bir biçimde ruhların huzurunu tehdit ettiğinin anlaşılması da uzun sürmedi. Çünkü yaşam tarzları son derece zıt olsa da, kız kardeşlerin dış görünümlerini birbirinden ayırt etmek mümkün değildi. Aynı boy, aynı göz rengi, aynı gülümseme ve aynı çekicilik. Doğal olarak kentin erkekleri arasında çok geçmeden derin bir karışıklık baş gösterdi. Örneğin Helena'nın kollarında ateşli bir gece geçirdikten sonra, ruhundaki günahlardan bir an önce kurtulmak için sabahleyin alelacele sokağa fırlayan bir delikanlı, karşısında şeytan görmüş gibi gözlerini hayretle ovuşturmak zorunda kalabiliyordu. Çünkü o sırada üzerinde gri ve dümdüz hemşire giysisiyle tekerlekli sandalyedeki hırıltılı bir ihtiyarı hastanenin açık kapısından dışarı çıkarmakta olan ve dişsiz ağzındaki salyaları hiç iğrenmeden yumuşak ve sevecen bir tavırla silen güzel rahibe adayında az önce aşk yatağında bıraktığı çıplak ve ateşli kadının aynısını görüyordu. Evet, gördükleri aynı dudaklardı. Aynı yumuşak ve zarif hareketlerdi. Yalnız şu anda dünyevi aşka değil, daha yüce bir şeye, insan sevgisine hizmet ediyorlardı. Delikanlı bakışlarını çekemiyor, o gri ve dümdüz giysileri delip geçmek ve karşısındaki aşığının bildik bedeninin ışıldamasını görmek isteyen gözleri yanmaya başlıyordu. Aynı duygu karmaşasını biraz önce Sofya'nın hastane ziyaretine şahit olup da köşeye döner dönmez. Az önce o kadar iffetli olan rahibeyi değişim geçirmiş, göğüsleri açıkta, ihtişamlı kıyafetleri içinde etrafında aşıkları ve hizmetkarlarıyla bir ziyafete giderken görenler de yaşıyordu. Bu Sofya değil, Helena. Bunu onlar da kendi kendilerine söylüyorlardı muhtemelen. Ama yine de o andan itibaren dini bütün Sofya'yı bu açık saçıklık olmadan düşünemiyorlar ve onu böyle hayal ettiklerinde inançları sarsılıyordu. Böylece akılları farkında olmadan birinden diğerine kayıyor ve öylesine karışıyordu ki istediklerinin tersi yola giriyordu ve delikanlılar satın alabildikleri bedenin yanındayken dokunulmaz olanı hayal edip iffet timsali rahibeyi gördüklerinde de ona tutkunun kirleten bakışlarıyla bakıyorlardı. Zira yaratıcı, erkeklerin duyularını bir şekilde ters programlamıştır. Öyle ki kadınlardan her zaman onların verebileceklerinin tersini beklerler. Biri kolayca bedenini sunuyorsa, bunu teşekkürle karşılamak yerine sadece masumiyeti bağlılıkla sevebilecekmiş gibi davranırlar. Fakat bir kadın masumiyetini savunduğu zaman da koruduğu şeyi elinden almak için çıldırırlar. Böylece erkeğin hiçbir talebi içindeki ikililiği doyuramaz, dolduramaz. Bu sonsuz karşıtlık oyunu tenle ruh arasında gidip gelir. Ancak bu hikayede şakacı bir şeytan üstelik çifte düğüm atmıştır. Çünkü günahkar ve iffetli Helena ve Sofya dıştan öylesine tek ve aynı beden gibi görünmektedirler ki birini diğerinden ayırt etmek mümkün değildir. Ve aslında hangisini istediğini kimse tam olarak bilememektedir. Dolayısıyla kentin sefih delikanlıları bir anda bar tezgahlarının başından çok, bakım evinin önünde görülür oldular. Hovardalar Helena'yı aşk oyunu sırasında gri rahibe kıyafeti giymeye kandırmak için altınlar döktüler. ve böylece sanki dokunulmamış olanın, sanki Sofya'nın tadını çıkartıyormuş gibi yaparak yanılsamayı tamamladılar. Bütün kent, hatta bütün ülke, zamanla bu anlamsızca çekici değiş tokuş oyununa kapıldı. Ve ne kardinalin söylevleri, ne kent valisinin uyarıları, her gün tekrarlanan rezaleti engelleyemedi. Ne var ki her ikisi de hayranlık ve onurlandırmayla çevrelenmişken, birbirlerine kardeşçe davranıp, biri kentin en zengini, diğeri de en lekesiz olmanın tadını çıkartacağına, birbirlerini nasıl yıkıma uğratabileceklerini düşünüyorlar ve hırslı yürekleri garezle atıyordu. Sofya, Helena'nın günahkarca kılık değiştirerek kendi özverili kimliğine nasıl zarar verdiğini duydukça öfkeden dudaklarını ısırıyordu. Yabancı hacıların kız kardeşinin önünde saygıyla eğildikleri ve kadınların onun bastığı yerdeki tozları öptükleri anlatıldıkça da Helena öfkesini uşakları kırbaçlayarak çıkartıyordu. Bu iki hırslı ruh, birbirinin kötülüğünü istedikçe, birbirinden garezle nefret ettikçe kızlar, daha da riyakarlaşarak aslında birbirlerini düşünüyormuş gibi davranıyorlardı. Helena ziyafet sofralarında sesi titreyerek, kız kardeşinin buruşuk ihtiyarların bakımıyla hayatın zevklerini ve gençliğini anlamsızca ziyan ettiğinden yakınıyordu. Ki yaşamın bu insanları artık ölüme mahkum ettiği belliydi. Sofya ise akşam duasını her gün, dindar ve yardımsever bir yola girmek gibi daha yüce amaçları, geçici ve yüzeysel zevkler uğruna kaçıracak kadar budalalık içinde olan zavallı günahkarlar için özel bir dilekle bitiriyordu. Fakat her ikisi de ne aracılarla ne de laf taşıyıcılarla diğerini girdiği yoldan çevirmenin imkanı olmadığını fark ettiklerinde, ilgisiz görünerek rakibini yere çalacak hamleyi hazırlayan iki güreşçi gibi tekrar birbirlerine yaklaşmaya başladılar. Giderek daha sık birbirlerini ziyaret eder oldular. Aslında ikisi de kardeşine zarar verebilmek için ruhunu satmaya hazırken, büyük bir ikiyüzlülükle, diğeri için şefkat ve kaygı duyuyormuş gibi davranıyordu. Bir gün alçak gönüllülüğü kibri yüzünden seçmiş olan Sofya, akşam çanı çaldıktan sonra kız kardeşini rezil yaşam tarzından vazgeçirmeyi bir kez daha denemek üzere yine onu ziyarete gitti. Artık sabrı tükenen kadına, Tanrı vergisi bedenini bir günah bataklığı içinde alçaltmakla ne kadar haksızlık ettiğini daha önce de pek çok kez dolambaçlı yollardan anlatmıştı. Tam o sırada Tanrı vergisi bedenini sunacağı has hizmetlerine hazır olsun diye kızlara kremlerle ovdurmakta olan Helena, kız kardeşini yarı öfkeyle, yarı gülerek dinliyor ve bir yandan da bu can sıkıcı vaizi, Tanrı'yı hedef alan şakalarla mı çıldırtsam, yoksa nereye bakacağını şaşırtmamak için içeriye birkaç da delikanlı mı çağırsam diye düşünüyordu. O sırada aklına hafifçe vızıldayan bir sineğin şakaklarına sürtünü vermesi gibi, çok değişik, tam anlamıyla şeytansı, muzip ve tehlikeli bir fikir gelince içinden kopan kahkahaları engelleyemedi. Az önceki küstah tavrını bir anda değiştirerek hizmetçi kızları ve banyosuna yardım eden oğlanları odadan kovaladı. Ve kız kardeşiyle yalnız kalır kalmaz içten içe ışıldayan yüzüne bir yılgınlık maskesi geçiriverdi. Her türlü kandırma sanatının ustası olan Helena, "Ah sevgili kardeşim, bu günahkarca ve budalaca değişimden benim de sık sık utanç duymadığımı düşünme sakın," diye söze girdi. Artık erkeklerin köpekçe şehveti karşısında çoğu zaman tiksintiye kapılıyordu. Kendini onlara sonsuza kadar kapamak ve sade, dürüst bir yaşama başlamak için kaç kez karar almıştı. Fakat burada her türlü direncin boşuna olduğunu da hissediyordu. Ne var ki ruhun gücüne sahip olan ve kendisi gibi tenin zayıflığına teslim olmayan Sofya'nın erkeklerin baştan çıkarıcı gücünden haberi yoktu. Bir kere tanışmış olan hiçbir kadın buna karşı koyamazdı. Ah, şanslı Sofya'nın erkeğin isteğinin ne kadar güçlü olduğundan haberi yoktu. Ama işte bu güç, insanın kendi iradesi dışında isteyerek teslim olduğu olağanüstü bir tatlılığı da barındırıyordu. para ve haz düşkünü kardeşinin ağzından duymayı hiç beklemediği bu ani itiraflar karşısında son derece şaşıran Sofya, derhal tüm yeteneklerini sözcüklerine yoğunlaştırdı. Tanrısal ışığın nihayet Helena'ya da dokunmuş olduğunu söyleyerek can sıkıcı bir söylev çekmeye başladı. Çünkü günahkarlık karşısında tiksinti duymak, aydınlanmak için doğru bir başlangıçtı. Fakat tenin saldırılarına sağlam bir iradeyle karşı koymanın mümkün olmadığını iddia ediyorsa, düştüğü hatalar ve kendinden duyduğu korku aklını karıştırıyor olmalıydı. İyi olma isteği insanın yüreğinde köklenmişse, her türlü kışkırtmayla baş edebilirdi. Ve dinsizlerde de, inançlılarda da bunun sayısız örneğini görmek mümkündü. Helena bu sözler karşısında kederle başını eğdi. "Ah, evet biliyorum," dedi. Tensellik şeytanına karşı verilen kahramanca savaşların hikayelerini o da hayranlıkla okumuştu. Fakat Tanrı erkeklere sadece daha fazla beden gücü değil, daha da sert bir ruh vermiş. Ve din mücadelelerinde muzaffer savaşçılar olarak onları seçmişti. Güçsüz bir kadın. Bunu söylerken derinden iç geçirdi. Erkeklerin hileleri ve baştan çıkarışları karşısında asla direnemezdi. Ve yaşamı boyunca bir kadının kendisi istemese bile karşıdan ısrar geldiğinde erkeğin aşkına karşı direnebildiği tek bir örnek bile görmemişti. Sofya, dizginsiz kibri kışkırtılınca "Böyle bir şey nasıl söylersin?" diye dişlerinin arasından tısladı. Kararlı bir iradenin erkeklerin rezilce ısrarı karşısında direnebildiğine ben örnek değil miyim? Sabahtan akşama kadar sürüler halinde etrafımı kuşatıyorlar. Bakım evine kadar izleyip içeri sızıyorlar ve geceleri odamda. Baştan çıkarmak için her türlü tiksinçliği yazdıkları mektuplar buluyorum. Ve şimdiye kadar hiçbirine bir bakış bile bağışladığımı gören olmadı. Çünkü iradem beni her türlü baştan çıkarmaya karşı koruyor. Yani söylediklerin doğru değil. Bir kadın gerçekten iradeli ise kendini koruyabilir. Ben buna bir örneğim. Ah, şu ana kadar her türlü baştan çıkarma girişimine karşı koyduğunu biliyorum, dedi sahte bir alçak gönüllülükle kız kardeşine bakan Helena riyakarca. Fakat sen şanslısın. Bunu giysilerin ve üstlendiğin zorlu görev seni koruduğu için başarabiliyorsun. Etrafın dinden rahibelerle çevrili ve cemaatin koruyucu duvarlarının arkasındasın. Sen benim gibi yalnız ve savunmasız değilsin. Bununla saflığını kendi gücüne borçlu olduğunu söylemek istemiyorum. Hatta bir delikanlıyla baş başa kalacak olsan, senin de ona karşı çıkamayacağından ve çıkmak istemeyeceğinden eminim Sofya. Asla, asla benim için söz konusu olamaz diye hırsla karşı çıktı Sofya. Ben giysilerimin koruyuculuğu olmadan da her türlü sınavın irademle üstesinden gelecek sorumluluğa sahibim. Helena'nın Sofya'dan duymak istediği de tam buydu. Bu kibirli kızı kurduğu tuzağa adım adım biraz daha yaklaştırarak, sonunda Sofya iyice coşup sınanmayı kendisi ısrarla isteyene kadar böyle bir direnci mümkün olabileceğine karşı çıkmayı sürdürdü. Sofya böyle bir sınamayı kendisi istiyordu. Hatta zayıflık gösterenlerin onun saflığını dıştan gelen bir korunmaya değil, kendi iç gücüne borçlu olduğunu nihayet görebilmeleri için böyle bir sınanmayı talep ediyordu. O zaman Helena uzun uzun düşünür gibi yaptı. Aslında yüreği kötücül bir sabırsızlıkla çatlayacak gibi atıyordu. Sonunda şunları söyledi. Bak Sofya, belki doğru bir sınama olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Yarın akşam bir Silvandiyalı'yı bekliyorum. Henüz hiçbir kadının hayır diyemediği, ülkenin en yakışıklı delikanlısı ve en fazla hayran olduğu kadın benim. Benim için 28 millik yoldan atla geliyor ve sadece o gece benimle olabilmek için yanında 3,5 kilo saf altın ve başka değerli armağanlar getiriyor. Ama eli boş gelseydi de onu geri çevirmezdim. Hatta aynı miktarda altın karşılığında onu yatağıma alırdım. Çünkü ondan daha yakışıklı ve bana daha hoş yaklaşan başka bir erkek tanımıyorum. Tanrı bizi yüzümüzle, konuşma tarzımızla, endamımızla bu kadar benzer yaratmışken, benim kıyafetlerimi giysen hiç kimse bunu fark etmez. Böyle yaparsak yarın Silvandiyalı'yı benim yerime, benim evimde sen beklersin ve onunla sofraya sen oturursun. Fakat seni ben sandığı için bedenine ilgi göstermeye başladığında her türlü bahaneyi kullanarak kendini korursun. Ben de yan odada bulunmak ve duygularını gece yarısına kadar ona karşı kapalı tutup tutamayacağını görmek istiyorum. Fakat kardeşim, seni bir kez daha uyarıyorum. Onun varlığının baştan çıkarıcılığı müthiştir. Ve daha da tehlikelisi bizim yüreklerimizin zayıflığıdır. Korkarım ki kardeşim, bu kadar kapalı yaşadığın için aklın karışacak ve beklenmedik bir biçimde baştan çıkacaksın. Bu yüzden böyle pervasızca bir oyundan vazgeçmen en iyisidir diyorum. Sinsice davranan Helena, kız kardeşini hem kışkırtıp hem de vazgeçirmek ister gibi yaparak onun alevlenmiş kibrini daha da tutuşturdu. Sofya gururla övünerek bu kadar basit bir sınamadan rahatça geçeceğini söyledi. Hatta kendi üstündeki hakimiyetini, erkeğin ısrarlarına gece yarısına kadar değil, gün ağarana kadar direnerek ölçecekti. Yalnızca delikanlının küstahlık yapıp zor kullanmaya kalkması ihtimaline karşı yanında bir hançer bulundurmak istiyordu. Helena bu gurur dolu konuşma karşısında kız kardeşinin önünde diz çöktü. Görünürde bunu hayranlığından yapıyordu ama asıl amacı gözlerinde parıldayan kötücül sevinci gizlemekti. Ve iki kardeş, ertesi akşam Silvandiyalı'yı inancının sağlamlığına güvenen Sofya'nın karşılaması konusunda anlaştılar. Helena da kız kardeşinin direnmeyi başarması halinde düşkün yaşam tarzından tamamen vazgeçeceğine söz verdi. Sofya da dünyevi yaşama büyük bir iradeyle sırt çevirip, yalnızca başka insanların sefaleti ve hastalıklarıyla yaşayarak yılların sınavından geçmiş bu kadınlarla kendi gücünü pekiştirmek için hemen rahibelerin yanına döndü. Onların kırılgan ve hasarlı bedenlerinde bütün dünyevi şeylerin geçiciliğini hissedebilmek için bakımı en zor ve en ağır hastalarla iki kat özen göstererek ilgilendi. Bu düşmüş ve çürümüş insanlar da bir zamanlar aşık olmamış, tutkuya kapılmamış mıydılar? Ya geride kalan neydi? Ancak zorlukla nefes alabilen canlı kadavralar. Ancak bu arada Helena da boş durmadı. Şımarık tanrı Eros'u çağırma ve çağırdıktan sonra da uzak tutma sanatındaki ustalığıyla önce Kalabriyalı aşçısına şehveti körükleyecek bütün iksirlerle tehlikeli biçimde baharatlanmış özel yemekler ısmarladı. Ezmenin içine kunduz hayası, kurt pençesi ve afrodizyak biber türleri karıştırdı. Daha çabuk uyuştursun diye şarabı bençle ve ağır otlarla koyulttu. Sonra özlemle açılan ruhlara ılık bir rüzgar gibi işleyen bu iksir de eksik kalmasın diye müzisyenler çağırdı. Onları her şeyden habersiz coşan duyguları göze görünmeden ve bir o kadar tehlikeli biçimde ruhu okşayan flüt sesiyle ve kanı ateşleyen çembola tınılarıyla etkilensinler diye bitişik odaya gizledi. Helena, şeytanın ocağını böylesi bir özenle kızdırdıktan sonra bahsin sabırsızlığı içinde beklemeye başladı ve kibrinden alçak gönüllü Sofya, akşam kendi çağırdığı tehlikeye yaklaşmanın heyecanı içinde ortaya çıktığında sarayın kapısında bir grup genç hizmetkar kız tarafından karşılandı. Ve daha şaşkınlığını üstünden atamadan hemen güzel kokulu otlarla hazırlanmış banyoya götürüldü. Orada yüzüne al basan Sofya'nın genç bedenini gri rahibe cübbesinden çıkarttılar. Kollarını, uyluklarını ve sırtını çiçek yapraklarıyla ve yoğun kokulu kremlerle öyle incelikle ve derinlemesine ovdular ki kız gözeneklerinin açıldığını, kanının hızlandığını hissetti. Ürperen teninin üzerine kah serin sular serpiliyor, kah ısıtan bir dalga gibi sıcak sular dökülüyordu. Sonra ısınan bedeninin üstünde uçar gibi dolaşan eller uzuvlarına nergis yağıyla masaj yaptılar. Ve kedi postuyla ovarak öyle bir ısıttılar ki tüylerin uçlarından mavi mavi kıvılcımlar çıktı. Kısacası herhangi bir direnç göstermeye cesaret edemeyen rahibeyi de aynı Helena'yı her akşam aşk oyunlarını hazırladıkları gibi hazırladılar. Araya flütlerin ürkek ve ısrarlı solukları karışıyor. Duvarlardaki meşalelerden damlayan bal mumuyla birlikte sandal ağacının kokusu yükseliyordu. Yabancısı olduğu bütün bu ritüel nihayet bitip de dinlenmek üzere uzandığında karşısında tutulan aynadaki yansısı Sofya'ya bile yabancı geldi. Ama gözüne hiç olmadığı kadar da güzel göründü. Bedenini hafiflemiş ve hazın canlanmış hali gibi hissediyor. Ve bu kadar hoş bir şeyden hoşnutluk duyduğu için de utanıyordu. Fakat kız kardeşi bu ikili duyguların sürmesine pek zaman tanımadı. Bir kedi esnekliğiyle içeriye süzülerek aklı karışan Sofya, sonunda sertçe karşı çıkana kadar kardeşinin güzelliğini pırıltılı sözcüklerle övdü. Kızlar bir kez daha iki yüzlülükle kucaklaştılar. Biri tedirgin ve korkuyla, diğeri sabırsızlık ve kötücül bir hırsla titriyordu. Sonra Helena ışıkları yaktırdı ve soğukkanlılıkla hazırladığı oyuna kulak vermek üzere yan odaya geçerek bir gölge gibi gözden kayboldu. Aslında Helena, Silvandiyalı'ya çoktan bir ulak göndererek nasıl özel bir maceranın kendisini beklediğini haber vermiş. Ve önce uzak durup son derece saygılı davranarak bu kibirli kızı dikkatsizliğe ve kaygısızlığa yöneltmesini özellikle rica etmişti. Böyle ilginç bir çekişmede kazanan taraf olma isteği içindeki delikanlı sonunda merakla içeriye girdiğinde Sofya şiddetle karşılaşması halinde kullanmak üzere hazır ettiği hançeri elinde olmadan yokladı. Fakat bu sözüm ona küstah aşığın kendisine ne kadar saygılı bir nezaketle yaklaştığını görünce de hayretlere düştü. Çünkü delikanlı duyduğu korkuyla nefesi sıkışan kıza ne sarılmaya kalkışmış ne de selamlarken senli benli davranmıştı. Aksine önce alçak gönüllü bir zarafetle önünde diz kırmıştı. Sonra ağır bir altın zincirle taşra ipeğinden erguvani bir pelerini hemen geri çekilen uşağının elinden alarak Sofya'dan pelerini omuzlarına sarmasına ve zinciri takmasına izin vermesini rica etti. Sofya'nın bu kadar incelik karşısında delikanlının isteğini kabul etmemesi mümkün değildi. Zincirin takılmasına ve değerli pelerinin omuzlarına bırakılmasına sessizce izin verdi. Bu arada Silvandiyalı'nın ateşli parmaklarının soğuk zincirin yanı sıra okşarcasına bir hafiflikle ensesinden kaydığını da hissetmemiş değildi. Fakat bundan sonra küstahlık sayılabilecek hiçbir girişimde bulunmayınca Sofya'nın da öfkelenmesine fırsat kalmadı. Sahtekarca davranan delikanlı, sırnaşmak yerine karşısında defalarca eğilerek son derece utandığını da ele veren bir sesle, üzerinde sokağın tozuyla sofrasını paylaşmayı yakışıksız bulduğunu belirtti ve önce üstünü başını temizlemesine izin verilmesini rica etti. Sofya sıkıntı içinde hizmetkarları çağırıp Silvandiyalı'yı banyoya götürmelerini istedi. Fakat Helena'nın gizli bir emrine uyan kızlar Sofya'yı yanlış anlamış gibi yapıp delikanlının giysilerini alelacele üstünden sıyırınca o da kardinal yıktırmadan önce pazar meydanında duran Apollon heykeli gibi çekici ve çıplak bedeniyle Sofya'nın karşısında kalıverdi. Bundan sonra kızlar delikanlının bedenini yağladılar. Ayaklarını sıcak sularla yıkadılar. Gülerek kendilerini izleyen genç erkeğin üzerine yeni bir giysi geçirmeden önce, hiç aceleye getirmeden saçlarına güller taktılar. Delikanlı şimdi yeniden hazırlanmış, Sofya'nın karşısında dururken öncesinden daha da yakışıklıydı. Fakat Sofya, onun olağan dışı çekiciliğinden etkilendiğini fark etmeksizin, kendi kendini kışkırtarak giysisinin altına sakladığı hançeri çekmeye hazır mı diye bir yokladı. Oysa onu kullanmasını gerektirecek hiçbir neden çıkmadı. Çünkü güzel delikanlı, bakım evindeki bilge eğitmenlerden farksız bir şekilde, nezaketle mesafeyi koruyarak onunla kaygısız ve dostça sohbet ediyordu. Ve yan odada her şeyi dinleyen kız kardeşine kadın olarak dayanıklılığıyla övünebileceği bir fırsat eline hala geçmemişti. Bu da Sofya'yı sevindirmekten çok canını sıktı. Çünkü erdemlerini korumak için önce saldırıya uğraması gerektiği açıktı. Fakat Silvandiyalı da böyle bir tutku fırtınasının başlayacağı yoktu. Sohbetinde sadece zayıf, silik bir nezaket esintisinin hafif soluğu hissediliyordu. Ve yan odadan yükselen okşayıcı flüt sesleri, bu delikanlının aslında çekici ve kırmızı dudaklarından daha etkileyiciydi. Hiç ara vermeden, sanki sofrada erkek arkadaşlarıyla oturuyormuş gibi hep yarışlardan ve seferberliklerden söz ediyordu. Sergilediği sahte kayıtsızlık öylesine ustalıklıydı ki Sofya'yı iyice rahatlattı. İç rahatlığıyla kışkırtıcı biçimde baharatlanmış yiyeceklerin ve belli etmeden uyuşturan şarabın tadını çıkartıyordu. Sonunda bu soğuk adamın erdeminin sağlamlığını kız kardeşine karşı kanıtlayabileceği en ufak bir fırsat bile vermemesi üzerine sabırsızlanmaya, hatta yavaş yavaş öfkelenmeye ve nihayet tehlikeyi kendisi davet etmeye başladı. Kendisine bile yabancı gelen kahkahalar atıyordu. Kendisini bırakmak, neşeli bir rahatlıkla arkasına yaslanmak için havai bir istek duyuyor. Ama kendisini engellemiyor ve utanmıyordu. Nasılsa gece yarısına çok kalmıştı. Hançeri elinin altındaydı. Ve bu sözüm ona ateşli delikanlı da bıçağın demir sapından bile soğuktu. Sofya sonunda erdemine parlak bir savunma fırsatı yaratmak için delikanlıya yaklaştı da yaklaştı. Ve bu kibirli kız sağlamlığını kanıtlamak için duyduğu hırstan sıyrılarak Fettan kardeşinin dünyevi karşılıklar almak için kullandığı aynı baştan çıkarma sanatlarını uygulamaya başladı. Ne var ki bilgece bir atasözünün dediği gibi, şeytanın sakalından tek bir kıla bile dokunmamak gerekir. Yoksa ansızın insanın gırtlağına sarılıverir. Kavgaya susamış kibirli Sofya'nın durumu da aynıydı. Çünkü alışkın olmadığı şarabın farkına varmadığı şehvetli kışkırtıcılığıyla ve tütsülerin yavaş yavaş ağırlaşan kokularıyla dikkati dağıldı. Flütlerin insanı içine çeken tınılarıyla tatlı bir yorgunluğa düştü ve duyuları yavaş yavaş karıştı. Gülerken dili dolanmaya başladı. Kibri yerini cilveye bıraktı ve mahkeme karşısında bilirkişilik yapan bir uzman bile olanların kız kendindeyken mi, kendinden geçmişken mi, ayıkken mi, sarhoşken mi, isteğiyle mi, isteği dışı mı geçtiğini kesin olarak söyleyemezdi. Kısacası Tanrı'nın veya karşıtının, kadınla erkek arasında sonunda olmasını istediği şey, saat gece yarısını vurmadan çok önce gerçekleşti. Sofya'nın giysisi kayınca içinde sakladığı hançer birden tıngırdayarak mermer döşemenin üstüne düştü. Fakat ne tuhaftır, gevşemiş haldeki rahibe onu kapıp yeni bir Lucretia gibi tehlikeli delikanlıya doğru sallamadı. Bitişik odadakiler ne bir ağlama ne bir direnme sesi duydular. Saat gece yarısını çalınca düşkün kız kardeş etrafı hizmetkarlarla çevrili, artık bir gerdek odasına benzeyen odaya girdiğinde ve bir meşale merakla bahsi kaybedenin üstüne tutulduğunda artık ne saklanma ne utanma söz konusuydu. Böylece cüretkar hizmetkar kızlar pagan usulüne uyarak kadın olarak yaşadığı talihsizliğin çok geç farkına varan, esirme içindeki Sofya'nın kızaran yüzünden daha da kırmızı güllerle yatağın üzerini donattılar. Helena, aklı başından gitmiş kız kardeşini hararetle kucakladı. Flütler inledi, çembalolar kanatlandı. Sanki Pan, bir anda bu Hristiyanlaşmış ülkeye geri dönmüştü. Hizmetkar kızlar fütursuzca soyunmuş dans ediyor ve dinin reddettiği Tanrı Eros'u övgülerle geri çağırıyorlardı. Fakat sonra Bakus şenliklerini çağrıştırarak dalgalanan bu kızların kokulu ağaçlardan yaktıkları ateş, iyice aşağılanıp gülünçleşmiş olan o kutsal cübbeyi alevlerin iştahlı dilleriyle yalayıp eritti. Ne var ki hizmetkar kızlar, yenilgisini itiraf etmekten utanan ve şaşkınlıkla gülümseyerek yakışıklı delikanlıya kendi isteğiyle teslim olmuş gibi yapmaya çalışan yeni aşüfte ile kız kardeşini aynı güllerle bezediler. Şimdi ikisi yan yana dururlarken biri utancın, diğeri zaferin ateşiyle ışıyordu. Artık onları kibirli olanla, sözde alçak gönüllü olanı birbirinden ayırt etmek mümkün değildi. Ve delikanlının hayranlık dolu bakışları tazelenen ve ikiye katlanan sabırsız bir şehvetle iki kızın arasında gidip geliyordu. Bu arada pervasız hizmetçi kızlar sürüsü gürültü patırtı içinde sarayın bütün pencerelerini ve kapılarını açmışlardı. Gece kuşları ve hemen uyanan gevşek halk güle oynaya seyre koşturmuştu. Ve daha güneş damların üstünde yükselmeden Helena'nın bilge Sofya karşısında, iffetsizliğin iffet karşısında galip geldiği haberi oluklardan akıp giden su gibi kentin bütün sokaklarını dolaşmıştı. Kentin erkekleri uzun zamandır korunan bu erdemin çöktüğünü duyar duymaz sabırsızlıkla koşup geldiler ve iyi karşılandılar. Düşüşü gizlemeye çalışan olmamıştı. Sofya geçirdiği ani değişim kadar hızla giyim kuşamını da değiştirip Helena'nın yanında kaldı. Ayrıca gayretkeşlik ve ateşlilikte de onu aratmadı. Artık bütün çekişme ve kıskançlıklar sona ermişti. İkisi de aynı düşkün mesleğe eğildikten sonra iki kötü kız kardeş deşeli bir uyum içinde aynı evde birlikte yaşamaya başladılar. Saçlarını aynı biçimde yapıyor, aynı takıları takıyor, aynı kıyafetleri giyiyorlardı. İkizlerin gülüşlerini de aşk sözcüklerini de birbirinden ayırt etmek mümkün olmadığından hayranları her zaman yeni ve bereketli bir oyunla karşılaşıyor. Kollarının arasındaki kadının cilveli Helena mı yoksa eski dindar Sofya mı olduğunu anlamak için bakışlarla, öpücüklerle, okşayışlarla dolu bir bilmece çözmeleri gerekiyordu. Fakat parasını hangisi için savurduğunu anlayabilmeyi başaran çok azdı. Kızlar birbirine öylesine benziyorlardı. Ayrıca bu kurnaz ikili meraklılarını çıldırtmayı da özel bir zevk haline getirmişti. Böylece yalancı dünyamızda ilk kez olmamak üzere Helena, Sofya'ya karşı, güzellik, bilgeliğe karşı, günahkarlık, erdeme karşı. Her zaman iştahlı olan ten de denetim altındaki güçsüz ruha karşı galip gelmişti. Ve zamanında Eyüp'ün o düşündürücü konuşmasında yakındığı gibi, yeryüzünde kötülerin rahatı yerindeyken, iyiler zarar görmeye, hak yemeyenler gülünç duruma düşmeye devam ediyordu. Çünkü tüm ülkede hiçbir gümrük ya da vergi memuru, hiçbir şarap ustası veya rehinci, hiçbir kuyumcu veya fırıncı, hiçbir yan kesici veya ibadethane hırsızı, ne kadar çok çabalarsa çabalasın, iki kız kardeşin azıcık gayretle elde ettiği kadar para kazanamıyordu. Birbirlerine bağlılıkla yoldaşlık ederek en yüklü keseleri boşaltıyor, en dolu kasaların dibini görüyorlardı. Altınlar ve mücevherler evlerine sağanak gibi yağıyordu. İkisi de annelerinden güzelliğinin yanı sıra titiz ticari zihniyetini de aldıklarından kız kardeşler bu servetlerini aynı yolda olanların çoğunun yaptığı gibi asla değersiz gösterişler için savurmuyor. Aksine paralarını faize ve tefeciye yatırıyor. Parayı çoğaltmak için Hristiyan, dinsiz, Yahudi demeden borç veriyorlardı. Ve tefecilikten elde ettikleri gelir öyle bir büyüdü ki başka hiçbir yerde, bu sefih evde yığıldığı kadar altın ve senet, garantili devir kağıdı ve geçerli ipotek belgesi yığılmamıştır. Önlerinde böyle bir örnek varken, ülkenin genç kızlarının artık temizlikçi kadınlar gibi yaşayarak parmaklarını çamaşır teknesinde morartmak istememelerinde şaşılacak bir yan yoktu. Ve sonunda bir araya gelen ikizlerin bozucu varlığı sayesinde kent, kısa sürede diğer kentler arasında yeni bir Sodom olarak ün kazandı. Ne var ki çok doğru söyleyen şöyle bir atasözü daha vardır. Şeytan atını ne kadar hızlı sürerse sürsün, hedefe varmadan bacağını kırar. Benzer biçimde hikayemizdeki kötücül gidişat da sevindirici bir sona ulaşacak. Çünkü yıllar birbirini kovalayarak geçip gittikçe, kentteki erkekler de hep aynı bilmece oyununu oynamaktan bıktılar. Eve gelen konuklar giderek azaldı. Meşaleler daha erken sönmeye başladı. Aynaların alevlerin ışığına sessizce söylediğini ise herkes çoktandır biliyordu. Bilmeyen, sadece ikiz kardeşlerdi. Kibirli gözlerinin altında artık küçük kırışıklıklar yuvalanmış. Gevşekleşen tenlerinin minesi dökülmeye başlamıştı. Acımasız doğanın her an ellerinden almakta olduğu şeyi bir takım hilelerle geri getirmeye çalışmaları boşunaydı. Şakaklarındaki akları örtmeleri, kırışıklıkları fil dişi bıçaklarla bastırmaları, yorgun düşmüş dudaklarını kırmızıya boyamaları boşunaydı. Yıllar boyunca yaşadıkları fırtınalı hayatın izlerini artık daha fazla gizlemeleri mümkün değildi. Ve gençlik, kız kardeşleri terk eder etmez, erkekler de onlardan bıktılar. Çünkü onlar solgunlaşırken sokaklarda sürekli yeni kızlar çiçek açıyor, her yıl yeni bir kuşak boy veriyordu. Küçük göğüsleri, cilveli bukleleriyle bu tatlı yaratıklar, el değmemişliğin büyüsü sayesinde erkeklerin ilgisini iki kat fazla çekiyorlardı. Dolayısıyla pazar meydanındaki ev gittikçe daha çok sessizleşti. Kapı tokmağının melekleri paslanmaya başladı. Meşaleler boşuna yanıyor, tütsüler kokularını boşuna salıyordu. Şöminenin ateşi de, kız kardeşlerin süslenmiş bedenleri de ısıtacak birilerini boşuna bekliyordu. Artık kimsenin dinlemediği flütçüler, gönül okşayıcı sanatlarını icra etmek yerine can sıkıntısıyla durmadan zar atıyor. Hep bir sonraki konuğu bekleyen uşaklar, hiç rahatsız edilmedikleri için aşırı uyumaktan semiriyorlardı. Ne var ki iki kız kardeş yukarıda, bir zamanlar kahkahalarla çınlayan uzun şölen masasının başında, yapayalnız oturmakta ve artık aşıklarıyla oyalanamadıkları için sahip oldukları ölçüsüz boş zamanda geçmişi hatırlamaktaydılar. Özellikle de Sofya, bütün dünyevi hazlara sırt çevirerek kendisini sadece ciddi ve Tanrı yolunda bir yaşama adamış olduğu zamanları kederle düşünüyordu. Bu yüzden sık sık toz bağlamış dini kitapları tekrar eline alıyordu. Zaten güzellik kadınlardan uçar uçmaz bilgelik güle oynaya gelir yerleşir. Böylece kız kardeşlerin fikrinde olağanüstü bir değişim başladı ve gençlik dönemlerinde Hoppa Helena'nın Sofu Sofya'ya galip gelmesi gibi şimdi de Sofya onu bolca günahtan sonra ve geç olmakla birlikte tövbe etmek için uyardığında fazlasıyla dünyevi kardeşi Helena artık ona kulak veriyordu. Sabahın erken saatlerinde gizlice evden gidip gelmeler başladı. Bağışlanma dilemek için öylesine rencide edici bir biçimde terk etmiş olduğu bakım evine gizlice giden önce Sofya oldu. Sonra Helena da ona eşlik etti. Sonunda ikisi de günahkarlıkla elde ettikleri paranın tümünü kuruşu kuruşuna ve sonsuza değin bakım evine bağışlayacaklarını açıkladıklarında en kuşkucu kişiler bile bu nedamet getirişin ciddiyeti karşısında daha fazla çekimser kalamadılar. Böylece bir sabah, kapıcı daha uykudayken, iki kadın pazar meydanındaki görkemli evden, üzerlerinde sade kıyafetlerle ve yüzleri örtülü olarak gölge gibi süzülüp çıktılar. Ürkek ve alçak gönüllü yürüyüşleriyle 50 yıl önce hızla zengin olduktan sonra tekrar yoksulluğunun sokağına geri dönmek zorunda kalan o kadına, annelerine benzemiyor değillerdi. Sıkıntıyla açtıkları kapının aralığından çekingence süzüldüler ve hayatları boyunca kibirlerinden gelen aşırı rekabetle bütün bir ülkenin ilgisini üzerlerinde toplamış olan bu kadınlar, şimdi kimse gittikleri yeri bilmesin ve kaderleri gizli bir alçak gönüllülükle sarmalanıp unutulsun diye korkuyla yüzlerini gizliyorlardı. Hiç kimse ne olduğunu tam olarak bilmese de, ikiz kardeşler, kökenlerinin bilinmediği yabancı bir ülkedeki bir manastırda, yıllar süren, sessiz bir inzivanın ardından ölmüş olmalılar. Fakat o dini bütünlerin sığınağına bağışladıkları servet ne kadar büyük olmalı ki, bozdurulan mücevherlerden, değerli taşlardan, sikkelerden ve borç senetlerinden elde edilen küplerce altın karşısında, kenti süslemek ve onurlandırmak için Akitanya ülkesinde daha önce hiç eşi görülmemiş yeni ve görkemli bir bakım evi yaptırılmasına karar verildi. Planı kuzeyli bir usta çizdi. Yapımında 20 yıl boyunca sürülerle insan gece gündüz çalıştı. Ve görkemli yapı sonunda ortaya çıktığında halk hayretler içinde kaldı. Çünkü binanın üzerinde, o zamana kadar adet olduğu gibi dört köşeli gövdesini başı buyruklarla yükseklere dikmiş duran tek bir kule yoktu. Hayır, burada taş dantellerle bürünmüş, kadınsı bir zarafette biri sağda, biri solda yükselen iki kule vardı. Ve boylarıyla, ölçüleriyle, taş işlemelerinin zarif çekiciliğiyle birbirlerinin öylesine tıpatıp aynısıydılar ki, daha ilk günden itibaren insanlar bu iki kuleyi kız kardeşler diye adlandırdılar. Belki sadece görünüşlerinin aynılığından ama belki de birbirlerine hem benzeyen hem benzemeyen kız kardeşlerin, bana o ehli keyif vatandaşın, belki biraz da şarabın verdiği coşkuyla, gece yarısı ay ışığında anlattığı aykırı hikayesinin, bütün olağan dışı olayları yıllar ve yüzyıllar boyunca aktarmayı seven halk arasında unutulmasını istemedikleri için. Son.